Ayrım 23. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 249. 4. Öykü. Valentina, yasa adına yapılsa bile intikamın ne kadar tehlikeli olabileceğini öğretici bir örnekle anlatıyor. Kocam ve ben, Konsomol'ün şehir bölgesi komitesinde çalışırken sobayla ısıtılan bir evde oturuyorduk. Herkes kendi odununu avluya yığıyordu çünkü odunluğumuz yoktu. Bodrumumuzda da devamlı su vardı. O zamanlar Leningrad'daki evlerin çoğu buharla ısıtılıyordu ama yine de yakacak odun sıkıntısı vardı ve bu odunların çalınması olağan günlük olaylardandı. Birinin stoku erimeye başladığı anda komşusununkini çalardı ama kendi odunu olmayan ve sadece başkasının sırtından ısınanlar da vardı. Ama halk bunu basit bir olaydan çok daha az önemsiyordu. Bu nedenle de ellerinde silahlarıyla odun yığınlarının yanında nöbet tutmuyorlardı. Ama hırsızlar da işe dikkatli gidiyorlardı. Sadece geceleri çalışıyorlar ve tek bir yığından değil, hepsinden aynı oranda çalıyorlardı. Bu da bir noktada canı yananları korumak oluyordu. Bizim blokta Polikarpovna adlı eskiden cephede savaşmış, her şeye burnunu sokan ve insanları sinirden deli eden bir kadın vardı. Her zaman sırtına madalyalar, nişanlar takılmış bir erkek ceketiyle etrafta dolaşır ve özellikle bir kiracı ile kavga edeceği zaman savaşta kazandıklarını göstermekten zevk duyardı. Korkunç kavgacı bir tipti. Sosyalist hakların düzenini korumak adına devamlı kavga ederdi. Komşulardan biri yanlışlıkla koridorda bir lambayı açık bıraksa, bu unutkanlığı kibarca hatırlatmaz, aksine ellerini iki yanına koyup bütün evde bağırarak dolaşırdı. Bütün ülke elektrik tasarrufu ile ilgileniyor ama yoldaş Petrova devletin ekonomisini sabote ediyor. Elektrik enerjisini ziyan ediyor. Halbuki Vladimir İlyich Lenin ne diyor? Komünizm eşittir Sovyet kudreti artı bütün ülkenin elektriklenmesi. Komünizmi hala inşa edemememizin nedeni bu serseriler işte. Bir gün Polikarpovna kendisinin iki sıra odununun çalındığını fark etti. Derhal kiracıları avluda bir toplantıya çağırdı. Dünyada en ileri anayasalardan Sovyet anayasası özel mülkiyet hakkını teminat altına almıştır. Bir vatandaştan odun çalan biri bu yasaya aykırı hareket etmektedir. Bunun cezalandırılması gerekir. Komşular ona iki sıra odun için bu kadar büyük bir olay çıkarmayın dedi ama o haykırdı. Bu odun meselesi değil, prensip meselesi. Bundan kısa bir süre önce Finlandiya'da bir hırsızın ellerini kestiler. Eskiden asker olan bir emekli ona karşı çıktı. Yalan söyleme Polikarpovna, savaşta oradaydım ama tek elli Finlilere hiç rastlamadım ve şimdi her pazar bize vodka satın almaya geliyorlar. Aralarında tek ellisini hiç gördün mü? Eski bir savaşçı olarak iki sıra odununun çalındı diye insanların ellerinin kesilmesini istemekten utanmıyor musun? Eğer odunların azsa benden al. Gelecek sene nasıl olsa buharla ısınmaya başlayacağız. O zamana kadar stoklarımız yeter de artar bile. Polikarpovna bunu kabul etmedi ve evimizin idare heyeti saygıdeğer bir emeklinin şahsında yasalara uymayı reddederse daha basit vatandaşlarımızdan ne bekleyebiliriz ki? Öyle olsun. Ben de bu haydutlara karşı tek başıma savaşırım. Benim elimden kurtulamayacaklar dedi. Polikarpovna tarafından sık sık haşlanan komşu Petrovna'nın artık sabrı taştı ve Tanrı'dan kork Darya Vasilyevna diye haykırdı. Gerçekten odun yüzünden insanlardan intikam almaya niyetli misin? Düşün bir kere. Belki de donmamak için bu odunlara ihtiyaçları vardır bu insanların. Satın alacak odun yok. Bu işi unut. Ruhuna haksızlığı davet etme. Ama Polikarpovna onun bu sözlerine de kulak asmadı. Ben o pis hırsızlara göstereceğim işte. Pençelerini bir daha başkalarının özel eşyalarına uzatamayacaklar. Yoldaşlar Polikarpovna'nın bütün insancıl duygularının kaybolduğunu gördüler ve birbirlerine göz kırparak oradan uzaklaştılar. Hırsızlara karşı savaşını Polikarpovna şöyle sürdürdü. Önceleri geceleri avluda pusuya yattı ama hiçbir hırsız görünmedi. Yine de diğerlerine oranla onun odunları daha çok kayboluyordu. O da daha şeytanca bir plan kurdu. Sonradan her şey ortaya çıktığında oradaki halk intikam almak isteyen bir insanın neler yapabileceğini görüp şaşırdı. Polikarpovna dinamit temin etti ve iki sıra halinde istiflenmiş kayın ağaçlarının arasına hırsızların ilk olarak alacaklarını düşündüğü sıraya yerleştirdi. Kullanacağı odunları da karşı sıraya yerleştirdi. avluda gezindiğini görenlere dikkat edin, yakında bizim avludaki hırsızlara da Finlandiyakiler gibi olacak dedi. Ama her şey bir anda bizim Polikarpovna'nın düşündüğünün tersine gelişti. Komşulardan biri bir yığın odun getirtmişti. Daracık avluda bunları indirirken kamyon Polikarpovna'nın odun yığınını yarı yarıya devirdi. Sırf bu kötü kadın gelip de avluda olay çıkarmasın diye komşular hep birlikte odunlarını yeniden sıraladılar. Tabii ki bu arada dinamitlerin yerleştirildiği kütükler öteki tarafa geçti. Rastlantı bu ya. Aynı akşam kadın dinamitli iki odunu alıp sobaya attı. Tam sağ eliyle sobanın kapağını kapamak istediği anda patlama oldu. Soba parça parça dağıldı ve bütün oda yandı. Polikarpovna'nın da sağ eli koptu ve biliyor musunuz, evde kimse ona acımadı. Kadınlar da ona acımadılar ve heyecanla Albina'ya dönerek öyküsünü anlatmasını istediler. 5. Öykü. Hostes Albina öyküsünde ona karşı sevgi duyan birinin bu sevgisinden yararlanarak intikamına alet ettiğini anlatırken biz de onda yepyeni bir karakter çizgisini fark ediyoruz. Size öykümü bıraktığım yerden anlatmaya başlıyorum. Sorgu hakimi benim olayımla ilgilenmeye yanaşmamıştı. Çünkü ne nedenle olursa olsun tanıklar bana tecavüz eden adam aleyhinde konuşmak istemediler. Bir kez daha hayatımın en kötü noktasındaydım. Kendimi çaresiz ve terk edilmiş hissediyordum. Bu aşağılanmayı nasıl hazmedecektim? Kendimi öldürme fikrinden caymıştım. Benim ölümüm bana bu kadar acı çektiren bu rezilleri etkilemeyecekti bile. Kimsenin tanımadığı ve kimse tarafından aranmayacak Albina Nadyoshdina adında genç bir kadının Leningrad morgunda çiçeksiz ve devlet parasıyla yakılmayı beklediğini bilemeyeceklerdi bile. Ölmek istemiyordum ama yaşamak da istemiyordum. Günün birinde hiç beklemediğim ve ummadığım bir anda genç bir erkekle tanışana dek zamanımı öylesine geçirdim işte. 26 yaşındaydı ve şantiye şefiydi. Doğum gününü kutlayan eski bir arkadaşımın evinde tanıştık. Ona göre ilk bakışta aşktı. Ben ise aksine erkeklerle ilişki kurmayı aklımdan bile geçirmiyordum. Evime bacadan girse bile sepet havası çalardım ona. Ama o büyük bir incelikle bana sokuldu. Akşamları işim bittikten sonra gelip beni aldı. Beni evimin kapısına kadar getirdi ve orada kibarca bana veda edip gitti. Birbirimize söyleyecek fazla bir şeyimiz yoktu. Çoğu zaman susuyorduk. Bu böyle tam 2 ay sürdü. Bu sessiz gölgenin iş saatimin bitiminden sonra beni beklemesine ve benimle evime kadar gelmesine alıştım. Bazen onu yanımda unuttuğum bile oluyordu. Düşüncelerime dalıp gidiyordum. O da beni kesinlikle rahatsız etmiyordu. Bir gün elinde çiçeklerle alışılagelen buluşmaya geldi ve benimle konuşmak istediğini söyleyerek beni bir kahveye soktu. O gün özellikle kötüydüm. Onunla veya bir başkasıyla herhangi bir kahveye veya suya nereye olursa olsun giderdim, umurumda bile değildi. Dondurma ve şampanya ısmarladı ve uzun bir sessizlikten sonra sordu. Benimle evlenir misiniz Albina? Ben bulutlardan aşağı düştüm. Ben sizinle evlenir miyim? Ama siz beni hiç tanımıyorsunuz ki. Benim hayatım hakkında ne biliyorsunuz ki? Lütfen bana kendinizden bahsedin. Size ait her şeyi bilmek istiyorum. Ve elimi tutarak hayran ve yalvarır bir ifadeyle gözlerimin içine baktı. Peki kendine nasıl bir gelin seçtiğini öğren de gör dedim kendi kendime. Hiçbir şeyi saklamadan her şeyi anlattım. Kayura'dan o sadist melek yüzlüye kadar. Beni sessizce dinledi. Sözümü hiç kesmedi. Ama sırayla ya kızardı ya bembeyaz oldu yüzü. Tabii ben öyle şeyler anlatıyordum ki. Peki şimdi ne diyorsunuz dedim itiraflarımı bitirdikten sonra. Bana korkunç olaylar anlattınız Albina. Bana inanmayacaksınız ama sizin inanılmaz derecede acıklı bir yazgınız olduğunu hissetmiştim zaten. Yüzüne kahkahayla güldüm. Geceleri fahişelerin toplandığı Moskova garına bir gidiverin. Orada bir dolu acıklı yazgısı olan kadına rastlarsınız. Hatta bazılarınkinin benden daha beter olduğuna dair iddiaya bile girerim. Bu aptal suratıma şaşkınlıkla baka kaldı. Hatta gözlerinde yaş bile vardı. Düşünün bir kere. Bana neden ithamlarda bulunarak böyle acı şeyler söylüyorsunuz? Ben daha hayatımda hiçbir kadına kötülük yapmadım. Hiçbirine mi? Hiçbir kadınla yatmadığınızı herhalde bana yutturacak değilsiniz. Veya hiçbir kadını terk etmediğinizi veya hiçbir kadına hakaret etmediğinizi iddia etmiyorsunuz herhalde. Ben sadece bir kadınla yattım, karımla. Evlendiğimizde ikimiz de 18'imizdeydik. Ondan sonra da onu boşadınız, değil mi? Çünkü birbirinize uymuyordunuz veya artık karınızı sevmiyordunuz. Hayır, ben dulum. Karım 6 ay önce lohusa yatağında öldü, bebeğimizde. Şaşırarak suratına baka kaldım. Gerçekten acı çeken bir insana mı rastlamıştım? Ona karşı tüm duygularım kabardı. Elini tuttum. Ona iyi birkaç sözcük söylemek istiyordum. Ama bu durumda bir erkeğe ne söylemem gerektiğini unutuvermiştim. Ağzımın içi dondurma dolu olduğu halde boğazım kuruyuvermişti. Binbir güçlükle lokmayı yuttum ve teselli etmek için sözler aranırken birden kendi derdim su yüzüne çıkıverdi. Bana ne oluyordu böyle? İnsanlar bana şimdiye kadar hep tekme atmışlardı ve ben şimdi bu delikanlıya acıyıp duygusallaşıyor, aptalca oltaya takılıyordum. Bana şimdi anlattıklarından başka bu Fyodor hakkında ne biliyordum ki? Ona inanabilir miydim? Birdenbire kafamda şimşekler çaktı. Aklıma heyecan verici olduğu kadar korkutucu bir düşünce gelmişti. Elini bıraktım ve gözlerinin içine bakarak, "Beni dinleyin Fyodor, sizinle evleneceğim. Ama bir şartla," dedim. Yüzü bembeyaz oldu. Sanki arkasından ne geleceğini sezmiş gibi. "Tamam, kabul, anlatın," dedi. "Siz benim intikamımı almalısınız. O sadiste gününü gösterin. Evdeki bütün o adi insanların hepsinden daha acı tokadı bana vuran generale de. Anlaştık, bana güvenebilirsiniz." Sanki yüzü daha da solmuştu. Bardağını yakaladı ve şampanyayı kocaman yudumlarla adeta su içer gibi içti. "Ama şuna dikkat edin. Onlara oynayacağınız oyun bana yaptıkları adiliklerin aynısı olmalıdır. Eğer bana bunu garantileyemezseniz vazgeçerim. Benim için bunu yapacak başka bir sürü kavalye bulabilirim. Merak etmeyin, bana sadece isimleri ve adresleri verin." İsimleri ve adresleri not etti, hesabı istedi ve sonra şöyle dedi. "Bugün sizi eve kadar götüremeyeceğim Albina. Oraya gidip etrafa bir göz atmak istiyorum. Olayı bitirdiğim zaman size telefon ederim." "Oldu, tamam." Kahveden çıktık ve ayrı yönlere yürüdük. Bir hafta geçti, ikincisi de. Telefon gelmedi. Bazen ona duyduğum güveni yitiriyordum. Sakın intikam meleğim toz olmuş olmasın. Ama hemen içimden ikinci bir ses yükseliyordu. Hayır, o seni yalnız bırakmaz. İşini muhakkak yapacaktır ya da çoktan yapmıştır. Bir gece nihayet telefon çaldı. Arayan Fyodor idi. "Ben Fyodor, size gelip anlatabilir miyim?" Birdenbire kendimi çok berbat hissettim. Dizlerimin bağı çözülmüştü adeta. Zor oturdum. 5 dakika sonra geldi. Yakındaki bir telefon kulübesinden aramıştı belli ki. Yüzü bembeyazdı. Bitkin halde koltuğa çöktü. Bir süre hiç konuşmadan karşılıklı oturduk. Sonra o anlatmaya başladı. "Önce birkaç gün evi gözetledim, gireni çıkanı tespit etmek için. Senko ya da sizin deyiminizle melek yüzlü geceleri ekseriyetle evde yalnız. Karısı geceleri bir tiyatroda ışıkçı olarak çalışıyor. Eve ancak gece yarısına doğru dönüyor. Lenochka, yani General Vasilyev'in kızı, çarşambaları ve cumaları Fransızca kurslarına gidiyor ve gece saat 22'ye doğru eve geliyor. Senko'nun ve generalin telefon numaralarını buldum. Amacım darbeyi indireceğim zaman her ikisinin de evde olduklarından emin olmaktı. Neden emin olmak istiyordum tahmin edebiliyor musunuz?" "Hayır, devam edin." "Öyle bir akşamı beklemeliydim ki Senko ve general evlerinde yalnız olsunlar. Lenochka da kursuna gitsin. Bu tam aradığım gibi bir gündü. Gizlice merdiven başına çıktım. Oradaki lambaları gevşettim. Bir kat yukarı çıkıp pencere kenarına oturdum. Ve kız avludan geçip kapısına gelene kadar karanlıkta bekledim. O anda Senko'nun kapısının önüne süzüldüm. Duvara sırtımı yaslayarak nefesimi tuttum. Aşağıdaki giriş kapısının kapandığını duyar duymaz Senko'nun kapısını çaldım. O an çok önemliydi. Senko tam zamanda kapıyı açmalıydı. Ne daha erken ne daha geç. Şansım varmış. Lenochka tam merdivenin sonuna gelip çantasında anahtarını aradığı anda kapı açıldı. Kızı hızla sırtından Senko'nun evine doğru ittim ve kapıyı kapattım. Önce içeriden hiç ses gelmedi. Sonra Lenochka'nın ilk çığlığı duyuldu. Ve ben de o zaman oradan fırlayıp size geldim. Hepsi bu işte. Dona kalmıştım. Sonra rüyada gibi hareket ettim. Bana generalin telefon numarasını verin. O not defterini çıkarıp sayfaları karıştırdı ve numarayı bana verdi. Sanki hummaya tutulmuş gibi telefon numarasını çevirdim. Sayın General, ben bir komşunuzum. Biraz evvel karşı komşunuzun kızınızı kendi evinde kapattığını gördüm. Çabuk olun, kızınızın yardımına koşun, vakit geç olmadan. Önce bir bağırma sesi, sonra bir gümbürtü duydum. Ondan sonra ses kesildi. Herhalde general telefonu elinden fırlatıp attı. Yan tarafa doğru koştu. Ben de telefonu kapattım. Benden gözünü ayırmayan Fyodor birdenbire önümde diz çöktü ve başını göğsüme dayayarak "Teşekkürler, teşekkürler. Ömrümce mutlu olamayacaktım," dedi. "O kadar çabuk sevinme deli. Belki de kıza bir şeyler yapmıştır o sapık. Oraya gidip de neler olduğuna bir bakayım mı? Hayır, senin bu konu ile ilgin tamamen sona ermiş durumda." Uzandık. İkimiz de bir türlü uykuya dalamadık. Aramızda herhangi bir şey de geçmedi. Böyle bir şey yapamayacak kadar sinirlerimiz berbat durumdaydı. Ertesi gün oraya ben gittim. Fyodor benim evimde kaldı. Şansım varmış. Kapıcı kadın avluyu süpürüyordu. Onu selamladım ve beni tanıyıp tanımadığını sordum. Tabii ki beni hatırlayamadı. Beni tanıması için ona yardım etmem gerekti. Ben sizin 17 nolu komşunuzun tecavüzüne uğrayan kişiyim. O zamanlar benim süet ayakkabımın tekini saklamıştınız. Hatırladınız mı? Kadın süpürgesini bıraktı ve bağırarak anlatmaya başladı. Ah, onu dün milisler götürdü. Az daha generalin kızına da tecavüz edecekti. Neyse, birisi babasına telefon etmiş. Şansı varmış kızın yine de. Biri görüp de telefonla haber vermiş. Yoksa kızın işi tamamdı. General tam zamanında koştu. Herif kızın her tarafını morartmış. O domuzun kafasını kopartmak gerekli aslında. Bu anlattıklarınıza teşekkür ederim. Lütfen generale de şunu iletir misiniz? Aklı başında kızların ırzına geçilmez. Tamam mı? Kadın anlamadan bana baktı. Ben de gülerek eve geldim. Kalbim, içim iyice hafiflemiş ve rahatlamıştı. Mahkemeye ne ben ne de Fyodor gittik. Onunla bugüne kadar evlenmedim de. Doğrusu günün birinde evlenmeye karar verir miyim onu da bilmiyorum. Çocuğumun babası da o. Ama sırf bu nedenle onunla evlenmek bu olaydan sonra oldukça zor. Özellikle onun için. Ben de kendime en ağır ithamlarda bulunuyorum. Ne de olsa onu bu işe sokan benim. Böylece kendimize eziyet edip duruyor, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bana hediyeler gönderiyor, ben de hepsini ona geri yolluyorum. Ah, ben bir hilkat garibesiymişti. Böylece kadınlar Albina'ya kimden hediyeler geldiğini öğrenmiş oldular. Fyodor'a karşı gösterdiği sertlik nedeniyle ona ithamlarda bulundular ve onun lehinde bir karar vermesi için onu zorladılar. Sadece Galina farklı düşünüyordu. Senin Fyodor'unu anlıyorum. Senin maruz kaldığın bir duruma az kalsın başka bir genç kızı sokması onun için çok üzücü bir şey. Ama Albina, ben asıl sana hayran kaldım. Senin de dediğin gibi tıpkı rüyadaymış gibi hareket ederek o kızı kurtardın. Her şeye rağmen kalbin ve vicdanın olduğunu kanıtladın. Başından bütün o geçenlerden sonra bu nasıl mümkün oldu? Şimdiye kadarki yaşantım gerçekten de öyle tatlı geçmedi. Çok eğlendim ama senin gözlüklerine rağmen asla göremeyeceğim pek çok şeyi de gördüm. Mantıklı olsana, neden içindeki iyiliği inkar ediyorsun? İçimdeki iyiliği mi? Bir de Azize olduğumu söyleyiver bari. Aptal şey, bir Azize iyilik yaparsa bunda şaşıracak bir durum yok. Senin durumunda ise başka. Senin yaptığın bir iyilik çok kıymetlidir. Anlasana şunu. Sen bundan ne anlarsın? Sen Tanrı'ya inanmıyorsun ki. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Birkaç yıl önce kendimi vaftiz ettirdim. Muntazaman kiliseye gidiyorum ve Tanrı'ya da inanıyorum. Sen mi? Bir muhalif. Diğer kadınlar da Galina'ya hayretle baktılar. Onların bakışları Galina'yı biraz şaşırttıysa da kesin konuştu. Bugün Hristiyan demek muhalif demektir. Benim birçok arkadaşım da Tanrı'ya inanıyor. İsa'nın bir muhalif olduğunu mu söylemek istiyorsun? Doğrusunu söylemek gerekirse evet. Ama bunu bırakalım. Şimdi size gerçek bir azize olan bir kadından bahsedeceğim. 6. Öykü. Muhalif Galina, öyküsünde yürek isteyen ama fevkalade verimli olan bir intikam şeklinden bahsediyor ve her kadına da aynı durumda bunu yapmasını öneriyor. Bu öyküyü kayınvalidemin gömüldüğü gün öğrendim, hem de onun kız kardeşinden. Kuşatmadan kısa bir süre önce kayınvalidem Slavik ve kız kardeşinin iki çocuğu ile köyüne kaçmayı başarmış. Ablukadan sonra da geri dönmesine izin çıkmış. Tabii şansı varmış onun, Çünkü o zamanlar Leningrad'ı terk edenlerin hiçbirine tekrar geri gelmeleri için hükümet yetkilileri izin vermemişler. Çünkü yetkililerden biri şehir halkının bileşimini değiştirmek gibi aptalca bir fikre kapılmış. Leningradlıların dışında herkese Leningrad'ın kapılarını açmış. Kente daha yeni gelmiş ki komşuları kendisinin yokluğunda kocasını bir sevgili bulduğunu ona bildirmişler. Askeri hastanede hemşireymiş kadın. Hatta bu şahsın adresini bile ona vermişler. Bu açıklama tabii kayınvalidemi çok üzmüş. Ne yapacağını bilemeden günlerce ağlamış. Sonunda kendini toparlamış. Kuşkulandırmadan kocasına yokluğunda neler yaptığını sormuş. Böylece adamın eski vereminin depreştiğini, hatta kan kustuğunu öğrenmiş. Adamın o sıralarda durumu hızla kötüye gitmiş. Çalışamaz hale gelmiş. Anlattıklarına göre tabii yiyecek karnesi de o oranda kısıntıya uğramış. Artık ölümü beklerken birden bir mucize olmuş. Hastaneye yatırılmış ve onu orada iyileştirmişler. Kayınvalidem kocasının ağzından daha fazla bir söz alamamış. Birkaç gün bu hikayeyi kafasında evirip çevirmiş. Benim kayınvalidem önemli olaylar olunca ne yapması gerektiğini her zaman enine boyuna düşünen bir insandı. En sonunda da bu hemşireyi ziyaret etmeye karar vermiş. Kendinden çok genç ve güzel bir kadını karşısında görünce kim bilir ne büyük bir şok olmuştur ona. "Buyurun, ne istemiştiniz?" diye soruyor kayınvalidime hemşire. "Senin önünde eğilmek istiyorum." "Pardon, ne demek istediğinizi anlayamadım." "Biz Ruslarda adet olduğu gibi senin önünde eğilip reverans yapmak istiyorum." Ve Anna Nikolayevna kadının önünde eğilmiş. Hemşire şaşırmış. Ne olduğunu gerçekten de anlayamamış ve kendisine bir oyun oynanıyor sanmış. "Senin önünde eğiliyorum çünkü kocamı mutlak bir ölümden kurtardın. Kendisinden çıkarlar bekleyebileceğin bir subay olmayıp ölüme mahkum veremli basit bir insan olduğu halde bundan rahatsız olmadın. Kocam kimi tercih edecek, benim yanında mı kalır yoksa sana mı gelmek ister bilmiyorum. Sen o kadar gençsin ki. Ama oğluma babasını bağışladın. O da oğlunu kesinlikle ortada bırakmaz. Ve bu nedenle senin önünde eğilmek istiyorum. Artık hoşça kal. Benden korkmana gerek yok. Sana kin beslemiyorum. Ne olursa olsun." Anna Nikolayevna bir kez daha kadının önünde eğilmiş ve gitmeye hazırlanmış. Ama genç kadın onu yakalayarak kalmasını rica etmiş. Karşılıklı oturup konuşmuşlar. Anna Nikolayevna'nın kocası sokakta kendini kaybettiği sırada bu hemşire onu bulmuş ve büyük çabalar sonunda onu hastaneye yatırmayı başarmış ve o iyileştikten sonra da aşkları başlamış. Olay sonradan nasıl gelişmiş biliyor musunuz? Bu iki kadın birbirlerinden ayrılmayan iki arkadaş olmuşlar. Hemşire bir gün Slavik'in babası kendisini ziyarete geldiğinde adamı kapının önüne koymuş. Adam da yavaş yavaş kaderine razı olmuş ve eski sevgilisini ailenin bir dostu olarak görmeye başlamış. Ne yazık ki kısa süre sonra da ölmüş. O zamanlar savaştan hemen sonra veremlilerin hiç yaşama şansları yoktu. Kadınlar Anna Nikolayevna'nın zekasına ve asaletine hayran kaldılar. "Kayınvalidenin nereden geldiğini biliyor musun Galina?" diye sordu Olga. "Ribinsk bölgesinden, Volga kıyılarından. Neden sordun?" "Çünkü böyle kadınlar özellikle şehirlerde nadir de ondan. Bugünlerde kimsede asalet filan kalmadı. Herkes geçim derdine düştü artık." "Bu doğru," dedi Valentina. "Ben de zirveye doğru yükseldim sayılır ama kendimi küçük kardeşim Luba ile kıyasladığımda bu uğurda neler yitirdiğimi hayretle gördüm. İsterseniz size ondan bahsedeyim yarın. Yarın sadece iyi insanlardan bahsedelim, olur mu?" "İyi insan ne kadar göreceli bir kavram," diye atıldı Larissa alaylı alaylı gülerek. "Benim dostlarımdan birine göre bir insanın iyi olması için en az doktor olması lazımmış. Aşağısı insandan bile sayılmazmış." "Bu dostunuzu inşallah reddetmişsinizdir," dedi Emma. "Elbette. Yarınki konumuzu belirleyelim. Kadınlarda ve erkeklerde âli cenaplık. Kulağa belki biraz demode geliyor ama daha sağlıklı." "Doğru," dedi Olga gülerek. "Erkekler de nihayet birer insan. Şimdi size bizim evdeki evli bir çiftle ilgili harika bir şey anlatacağım. Gülmekten katılacaksınız." 23. ayrımın sonu. Sayfa 259.